Ayrım 19.
İzmir ve Hinterland'ını Yunanlılara bırakmamak. Bu İtalyan Arnavut asıllı bazı iddiatçılarla da görüşüyormuş. Onlara şöyle bir sır da emanet etmiş. İzmir ve Hinterland'ını Yunanlılara işgal ettireceklerdir. Türkiye şüphesiz bunu istemez. İtalya da aynı kaygıdadır. Onun için İzmir ve çevresinde Yunan işgaline karşı silahlı teşkilat yapmalıdır. Eğer karşı konulamazsa hiç olmazsa dost İtalya tercih edilmelidir. Bu iş için İtalya istenildiği kadar silah ve cephane verecekmiş. Bu teklifi dinleyenler arasında akla yakın bulanlar, hatta İtalyan gemileriyle İzmir'e giderek taraf toplamaya çalışanlar bile olmuş. Gene onlar böyle bir teşkilatın başına geçecek adamı da seçmişler, Mustafa Kemal. İtalyan şahsiyetine de adını haber vermişler ve Mustafa Kemal'in bu işi yapacağını da kendisine söylemişler. Asıl görüştükleri Conte Sforza'ydı. Dipnot, İtalyan yüksek komiseri, sonra dış bakanlığı da yapmıştır. Mustafa Kemal'e meseleyi İtalyanların Türklere doğrudan doğruya yardım edecekleri yolunda anlatmışlardı. Mustafa Kemal, İtalya'nın böyle bir şey yapacağına inananları pek saf bulmakla beraber, madem ki buluşma gününü bile kararlaştırmışlardı, gidip konuşmakta bir sakınca görmedi. Bu bir acı hatırasıydı. Bana şöyle anlatmıştı. Buluşma saatinde Conte Sforza'nın çalışma odasında bulunuyordum. Dipnot, tepe başındaki konsolosluk binası. Çok terbiyeli ve nazikti. Evimi basan İtalya askerlerinin geri çağrılması için temsilciliğin nasıl yardım ettiğini hatırlattım. Ekselans dedi, herhangi bir tehlike karşısında elçiliğin emrinize hazır olduğunu ben de söyleyebilirim dedi. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Üzüntümü saklamak için kendimi güç tuttum. İtalyan tebaası, uyruk mu olmuştum? Dedim ki, beni buraya önemli bir meseleden bahsetmek için siz davet etmişsiniz. Bu önemli şeyi dinlemek istiyorum. Bir an durdu. Ha dedi, buluşmamızı sizin de tanıdığınız arkadaşlarınız istediler. Öyle pek önemli bir mesele bahis mevzu konusu değildi. Öyleyse fazla rahatsız etmeyeyim dedim ve kalktım. Bir millet esirliğe düşünce milletten olan herkes nasıl bir hiç olur? Ben bu yabancının evinden çıkarken bütün uşakların arkamdan güldüklerini duyar gibi oluyordum. Caddenin kalabalığı arasında kendimi kaybetmeye çalıştım ve beni buraya sürüklemiş olanlara küstüm. Bununla beraber bu zat ilk sözünün benim üstümdeki tesirini görünce bana bütün o tasarılarından bahsetmemek inceliğini göstermişti. O sırada İstanbul'da birçok kimseleri İngilizlerin emriyle hapse atmışlardı. Fethi Bey de bunlar arasındaydı. Mustafa Kemal arkadaşını ve tanıdıklarını görmek üzere polis müdürlüğüne gitti. Dam katına çıktık. Etrafıma baktım. Bir dar koridor üzerinde karşılıklı ufak odalar. Görünüş heybetliydi. Sadrazamlar, nazırlar, bütün Osmanlı ricali mühimmesi ve bazı tanınmış gazeteciler. Ne kadar derin düşüncelere daldım. Canımın yandığı şuydu. Bu kimseler arasında hesap sorulması lazım gelenler vardı. Fakat hesap soran millet değildi. Bilakis milleti daha ağır felakete sürükleyen insanlardı. Ben de o günlerde bazı takiplere uğrar gibi olduğumu hissettim. Ne azledilmiş, ne tekaüt olmuş, ne de açığa çıkarılmıştım. Resmi vaziyetim üzerimdeydi. Harbiye Nazırlığı yaverimi, otomobilimi almış ve tahsisatımı kesmişti. İktidarda bulunanlardan böyle bir hareket beklemiyordum. Bu nereden geldiği henüz belli olmayan bir baskıydı. O tarihlerde General Allenki İstanbul'a gelmişti. Bir gün Harbiye Nazırını ve Kurmay 2. Başkanını karşısına alarak cebinden çıkardığı bir not defterinden bazı şeyler not ettirmek ister. Nazır ve 2. Başkan konuşmaya kalkınca da "Sizi görüşmek için değil, bazı arzularımı söylemek için kabul ettim." der. İşte o buluşmada Allenki 6. Ordu Kumandanlığı'na benim tayin olunmaklığımı tavsiye eder. Gideceğim yerin neresi ve alacağım vazifenin ne olduğunu ve ne vaziyette kalacağımı bildiğim için hemen reddettim. Yaver, otomobil ve tahsisat meselesi bu vakaya bağlı olsa gerektir. Mustafa Kemal'i niçin tutmamışlardı? İzzet Paşa'dan sonra sadrazamlığa gelenlerle durmadan değişen kabinelerdeki nazırlar onun hakkında şöyle bir anlayıştaydılar. Mustafa Kemal, Talat ve Enver Paşaların ve umumi olarak İttihat ve Terakki'nin muhalifiydi. Bu sebeple kendi taraflarına kazanılabilirdi. Kendisiyle bu yolda yakınlık kurmak isteyenler de olmuştu. Mesela sarayın, damat Ferit'in ve İngilizlerin başlıca adamlarından Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey. Evine kadar gelip kendisiyle görüştü. Arkadaşlarına görüşmeden memnun kaldığını da haber verdi. Mustafa Kemal'in İstanbul'dan çıkıncaya kadar Hürriyet ve İtilafçıları oyaladığı meydandadır. Bu oyalama onun en elverişli yolda Anadolu'ya geçmesi için de faydası büyük olacaktır. Hürriyet ve İtilafçılar arasında ona güvenmek doğru olmadığı inancında olanlar da vardı. Hoca Zeynel Abidin bunlardan biridir. Bir gün, "Siz ondaki o gök gözleri görüyor musunuz? Eline fırsat geçerse ne halife bırakır ne padişah" demişti. Koca ve kara kafa haklıydı. İyi ki ona inanmamışlardı. Harp divanının başında pek açık Arnavut şivesiyle bir sakallı paşa, savcı bir Rum, azadan biri Ermeni, eski Yozgat mutasarrıfı Kemal, Boğazlıyan kaymakamı iken tehcir facialarına sebep olduğu için yargılanmakta. Tanıkları toplayan, hazırlayan, getirip götüren de Patrikhane. Ermeniler Büyük Ermenistan'ın, bir takım dünkü Türkler bu Ermenistan yanında Kürdistan'ın, Rumlar İzmir'in, Trakya'nın ve Karadeniz kıyılarında Pontus Krallığı'nın peşinde. Anadolu eşrafı Hristiyanların ve Hürriyet ve İtilafın jurnalları ile kovalanma altında. Tabii kimse de şerefini, canını gelen gidene kahve gibi ikram etmez. Yakalanmayanlar ya gizlenmişlerdir yahut silahlanarak dağa çıkmışlar, çiftliklerine çekilmişlerdir. Kuvayi Milliye'nin ilk kaynağı. İstanbul'da tutmak, hapse atmak, sürmek, hatta asmak kolaydır. Ama Anadolu'da ferman padişahın dağlar kim silahını kapmış, çalı dibi seçmişse onundur. Hristiyan çetelere karşı Türk çeteleri çıkmış, baskın, pusu, vuruşma ve kaçışma, hele Karadeniz kıyılarının bazı bölgelerinde bir boğazlaşmadır gider. Acaba Hristiyan azlıklar, nerede biraz Hristiyan topluluğu varsa, orada Türk devleti varlığının tehlikede olduğuna, Türkleri büsbütün inandırmakla iyi mi etmekteydiler? Ermeni tehciri faciasının sebebi de bu değil miydi? 1914'te Çar Rusyası'nın ısrarıyla doğru Anadolu'ya gelen bir yabancı umum müfettiş Türklere, Doğu Anadolu'nun da Rumeli gibi vatandan kopmak üzere olduğu korkusunu vermemiş miydi? Osmanlı saltanatından yeryüzünde hiçbir kuvvetin hesap soramayacağı çağlarda, dinleri, dilleri ve kiliseleriyle çepçevre Müslümanlık ortasında yaşayabilen, Orta Çağ'dan 20. asra kadar gelebilen Hristiyanlık, bu korku yüzünden değil midir ki nihayet Anadolu'da son yuvasına kadar dağılmıştır? Bu sıralarda gazetelerde ilk defa Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti başlıklı bir havadis çıkıyor. Cemiyetin maksadı basit. Vilayetimizin hukuk-ı milliyesini muhafaza etmek için Rum ve Ermeni teşebbüsatına karşı sulh konferansı nezdinde müdafaatta bulunmak. Trakya'da böyle bir cemiyet kuracaktır. İstanbul etrafında Hristiyan haydut çeteleri var. Bunlardan biri Erenköy tarafında bir köşkü basarak içindekileri balta ile boğazlamıştır. Şehirde polis Hristiyanlarının saldırılarına uğramaktadır. O kadar ki İngilizler bir bildiriyle herkesi Türk polisine itaate çağırmak zorunda kalmışlardır. Yüreklerine ve parmaklarına güvenen Türkler, akşam karardıktan sonra evlerine dönecekleri zaman tabancalarını dış ceplerine yerleştirmekte ve kenar sokaklara emniyet tetiklerini hazırlayarak girmektedirler. Ara sıra evine gittiğim bir ahbabım, "Sakın karanlıkta beni seçersen selam vereyim deme, bir telaşa gelir," diyordu. Nihayet Hürriyet ve İtilafçıların istediği olmuştur. İlk damat Ferit Paşa hükümeti iktidara geliyor. Gerçi padişah kendisine hasis ve sefil bir hissi menfaat ve intikam ile hükümet etmeyeceğinizi ümit ederim diyor. Fakat Hürriyet ve İtilafçılar gazetelerinde ve toplantılarında harp ve tehcir mesulleri cezalandırarak İtilaf devletlerini samimiyetimize inandırma bahanesi altında vatansever ve milliyetçi şöhretleri tasfiye etmek meselesini büsbütün kızıştırmışlardır. Nitekim damat Ferit'in yeni divan-ı harbi zavallı Kemal'i idama mahkum eder. Boğazlayan kaymakamı sigarasını içerek büyük bir soğukkanlılıkla sehpaya gider ve idam fermanını sükût ve saygıyla dinler. Evlat ve ihalemi millete emanet ediyorum der ve yaşasın millet diye haykırarak can verir. Kemal'in cenazesi İstanbul milliyetçiliğinin bilhassa gençliğin iç isyanını göstermeye fırsat olmuştur. Tıbbiyeliler cesaretle öne atılmışlardır. İç çözülüş bu türlü heyecanlı hadiselerde bir duraklama geçirir. Bir dik bayır üstünden yuvarlanış, hiç olmazsa bir müddet bir çalıya tutunur. Suyla zeytinyağı ayrılır gibi bu idamı haklı bir ceza sayan saray ve işgal takımıyla onu cinayet sayan milliyetçiler ve halk takımı birbirinden ayrılmıştır. Damat Ferit hükümeti Anadolu'da Türklerle Hristiyanlar arasındaki çatışmaları nasihat heyetleri göndererek yatıştırmaya da kalkar. Bu heyetlerde şehzadeler ve Rum Patrikhanesi temsilcileri de vardır. Dahiliye Nazırı, "Patrikhaneyi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz," der. Anadolu şerirlerinin Anadolu'da bir harekete ön ayak olabileceklerin yakalanmaları hakkında emirler gider, havadisler gelir. Bütün bu kaynaşmalar İzmir işgali hazırlıklarının bittiğini göstermekteydi. Havada bir titreme var. Bir türlü sahi olabileceğine inanmıyoruz. Fakat vapur güvertelerinde ve kameralarda Rumlar bize yan yan bakarak ve sözlerinin işitilmemesine dikkat ederek konuşuyorlar. Yüzlerinden sevinç akıyor. Ajansların getirdiği Avrupa edebiyatı kötü mü kötü? Damat Ferit Divan-ı Harbi, milliyetçi Türkler için neyse, büyük devletlerin yüksek meclisi bütün Türkler için öyle bir mahkeme. Ah Pierre Loti, Paris gazetelerinden birine bir mektup yazmaz mısın? Kaleminin renkli mürekkebini gönül yaşlarımıza katmaz mısın? Sen olmazsan Claude Farrer. Vay Times'ın bir köşesinden Ahan, umutlarımız bunlar. 16 Mayıs'ta Yunanlılar İzmir'e, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıkacaktır. 16 ve 19 Mayıs. Bu ikisine bir de 16 Mart'ı eklemeliyim. Tuhaf kader cilveleri vardır. Eğer Lenin çağrılığı yıkmasaydı ve Rusya zafer gününe erişseydi, İstanbul Rus olacaktı. İnsanın acaba bir İstanbul köşesine Lenin'in büstünü koysak mı diyeceği gelir. Eğer Yunan ordusu 16 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkmasaydı, bizim büyük devletler cephesine karşı bir savaşa girişmemiz pek güç, belki imkansız olacağına şüphe yoktu. Dağdan haydutlar inerek vatanı kurtarma savaşına katılacaklar, Anadolu'nun bütün dağınık dayatış kuvvetleri artık ortaklaşa bir savaş amacı bulacaklardı. 16 Mart'ta İngilizler İstanbul'u işgal edince de Anadolu İstanbul'dan büsbütün koparak tam 5 hafta sonra 23 Nisan'da Ankara'da yeni Türk Devleti'nin temelleri atılacaktı. Özel notlarımın arasındaki bir hikaye, tarih kitaplarında çocuklarımızın okumakta olduklarını bir hoş tamamlamaktadır. Bu notlar işgal gecesi Harbiye Nezaretinde nöbet tutan muhabere memurunun anlatışı üzerine hazırlanmıştır. Gece yarısından sonra muhabere makinesinin tıkırtısıyla uyandım. Durmaksızın acele işaretiyle Harbiye Nezaretini arayan makinenin başına geçtim. Neresi orası diye sordum. İzmir cevabı geldi. Ne istediklerini sorunca Kolordu Askerlik Dairesi Reisi Süleyman Fethi Bey'in Harbiye Nazırı Paşa ile makine başında hemen konuşmak istediği cevabını verdiler. Telefonla Harbiye Nazırı'nın evini buldum, haberi verdim. Nazır Paşa hemen geleceğini söylemiş, İzmir'e bildirdim. Çok geçmeden önde Harbiye Nazırı Müşir Şakir Paşa, arkasında Büyük Fevzi Paşa, Çakmak, Küçük Fevzi Paşa, Ahmet Fevzi, içeri girdiler. Nazır yanımdaki iskemleye oturdu, İzmir'i buldum. Harbiye Nazırı kollarını muhabere masasının üstüne dayamış, ben verilen haberleri yazdıkça okuyordu. İzmir haberi şöyleydi. Paşam, İzmir limanına girip demirleyen İtilaf Donanması Amirali Kaltrop, mütarekenamenin 7. maddesine göre İzmir istihkamlarının teslimini istedi. Karaburun'dan gelen haberlere göre Körfez dışında asker dolu birçok Yunan nakliye gemileri beklemektedir. İstihkamları biz verir vermez Yunanlılar işgal edecekler. Halk galeyandadır. Müsaade ederseniz biz bu isteği reddederek elimizdeki kuvvetlerle İzmir'i müdafaa edeceğiz. Kuvvetimiz de buna elverişlidir. Ferman sizindir. Şakir Paşa bu notu okur okumaz ayağa kalktı ve "Haydi evlatlar, Allah muvaffakiyet versin, Tanrı yardımcınız olsun" dedi ve yaşlı gözlerini silerek bana, "Onlara bu sözlerimi yaz" dedi. "Paşam, sözlerinizi bir kağıda yazınız da tekrar edeyim" dedim. Kağıda yazmak sırası gelince toplandılar. "Nasıl olur da mütarekenamenin 7. maddesinin tatbik edilmesine karşı koyarız" meselesi çıktı. Şakir Paşa, "İzmir'i Yunanlılara teslim etmek olur mu?" diyordu. Küçük Fevzi Paşa, "7. madde meydandadır. Şayet Yunanlılar İzmir'e çıkacak olurlarsa Baba Ali vasıtasıyla protesto ederiz" diyordu. Nihayet Şakir Paşa sapsarı kesilmiş bir halde benden yana döndü ve sinirden titreyen elindeki kalemiyle eski notu silerek şunları yazdı ve imzaladı. Sonra bana bakarak, "Oğul bunu yaz, İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedi. Yazı şuydu: "Amiral Kaltrop'un mütarekenamenin 7. maddesine istinaden vuku bulan talebini yerine getiriniz. Ben Baba Ali'ye gidiyorum, lazım gelen teşebbüsatta bulunacağım." Yunanlıların İzmir'e çıkışı üzerine manevi çözülüş devri birdenbire bütün halk yığınlarının, iyi ruhlu halk evlatlarının yüreğinden kopan hayır sesiyle sona erer. Nihayet sonu ölüm de olsa gidilecek bir yol var. İzmir işgali sanki bu göz gözü görmez, gönül gönüle ulaşmaz kaos içinde, Türklüğü bir kara ve dipsiz batağa gömüle gömüle boğulup gitmekten kurtarmak için gökten bir tanrı eli gibi uzanmıştır. Gerçi ilk acı Türk bayrağının kırmızı rengini karaya çevirtecek, bütün sokaklar bir cenaze arkasından kopan ağlayışlar ve çığlıklarla inleyecek, her şeyin bittiği duyguyu verecek bir yanıp yakılış gibiydi. Böyle bir umutsuzluk halinin kurtarıcı iradeler kaynağı olabileceğini hemen tahmin etmek kolay değildi. Ama böyle haller fertler gibi toplumları da son karara doğru sürükleyebilir. Nitekim hepimiz İzmir taraflarından ufak tefek çarpışmalar haberlerinden bile hemen umuda kapılıyoruz. Sadece bir şeref borcu ödemek için de olsa bir dövüşme istiyoruz. Şu Anadolu baştan başa ayaklansa ve seller gibi İzmir'e doğru aksa, İzmir Anadolu toprağından değil de etimizden ve canımızdan kopuyor sanki. İzmir etrafında telgrafhanelere koşuşan halk, aç susuz İstanbul'dan, Saray ve Babıali'den haber beklemekte. 19 Mayıs'ta ise damat Ferit hükümeti büsbütün hürriyet ve itilafçı bir karakter almıştır. Yeni Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa müstesna. Çünkü o politika ile uğraşmayan, sade ve mütevazi bir askerdi. Rum ve Ermeni gazetelerinin neler yazdıklarını tercüme ettirip okumayı bile göze alamıyorduk. 20 Mayıs tarihli bir Türk gazetesinde çıkan şu satırlara bakınız. İzmir'i kaybettik. Halkı avutmaya lüzum yok. Yarın İstanbul'u da kaybedince yine bağırıp çağıracak mıyız? Buna ne hakkımız var? Yani hepsi cezamız. Bütün millet el birliğiyle bir cinayet işlemiştir. Bütün millet devletini, hürriyetini, vilayetlerini vererek ve hiç ses çıkarmayarak bu cinayetinin cezasını ödemeye razı olmalıdır. 23 Mayıs'ta halk kapkara Türk bayraklarıyla, kadınları, çoluk çocuklarıyla Sultanahmet Meydanı'na doğru aktı, aktı. Kürsü üzerindeki siyah çarşaflı kadın hayaletleri ve siyah bayrak o günlerin iki sembolü olarak kalmıştır. Divan yolunda bir kenarda duruyordum. Meydandan gelip caddeyi tıkayan gürültülü halk kalabalığı birden eğer bir mahşer varsa tıpkı o kaynayışla ilahi bir cezbeleniş içinde kendinden geçti. Padişahım, padişahım diye haykırıyorlardı. Tahtını, sarayını bırakıp artık kendilerine katılmaya gelen Vahidettin'in otomobilinden inerek önlerine geçtiğini sanıyorlardı. Padişahın aynı selamlıktaki üniformalı resimlerine benzeyen bir adam ta önde heyecandan sapsarı Beyazıt Meydanı'na doğru yürüyordu. Bakışlarda, seslerde, çırpınışlarda öyle bir çılgınlık vardı ki nereye gitse gidecekler, ne istese yapacaklardı. Sanki padişah milleti bir mucizeler ve tılsımlar yerine doğru sürüklüyordu. Fatihlerin, Yavuzların evladı nihayet artık yeter demişti. Padişahım, padişahım diye bağırışanlar, düşüp bayılanlar, çiğnenenler, bir tersin yüze veya bir yüzün terse çevrilişi gibi her insan kendi kendisinin başkasıydı. Zavallılar Şevket Turgut Paşa'yı Vahidettin'e benzetmişlerdi. Kalabalık Harbiye Nezareti'nin kapanan dış kapısı önünde durdu. Padişah bir şey söyleyecekti, bir emir verecekti. Onun sesini duyacaklardı. Bir yaver, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın kendilerini sükunetle dağılmaya davet ettiğini söyledi. Kıpkırmızı ateş suya düştü ve kömür rengi bağladı.